15. ayrım, sayfa 168. Tacizci, Lars Kepler. 43. bölüm. Otomatik garaj kapısı arkalarından vınlayarak kapandı. Yuna yokuş aşağı yürümekten ağrıyan kalçası yüzünden ter içinde kalmıştı. Ağır tabancası sallandıkça kaburgalarına çarpıyordu ve bastonunun tıkırtısı depolama alanına giden daracık tünelde yankı yapıyordu. Adam Zigzauer tabancasını çekerek destek çağırmalıyız dedi. Şarjörü çıkarıp dolu olduğunu kontrol ettikten sonra yerine taktı ve ilk kurşunu hazneye gönderdi. Bunun için zaman yok ama ben tek başıma girebilirim dedi. Size dışarıda beklemenizi söylemeyi düşünüyordum. Artık polis değilsiniz ve bu sorumluluğu alamam diye açıklama yaptı. Depolama alanına açılan metal kapıları olan bir yeraltı garajına geldiler. Tavanda havalandırma boruları uzanıyordu. Yuna kapının önünde durarak çoğu zaman kendimi koruyabiliyorum dedi. Büyük kalibreli tabancasını çıkardı. Bu yeni nişangahlı ve geliştirilmiş tetik bobinli bir Colt Combat idi. Yuna silahı sol eline rahatça oturması için gül ağacından yapılan sapının bir yanını zımparalamıştı. Adam şifreli kilidin paneline doğru yürüdü ve personel kodlarının listesini çıkardı. Küçük ekranın mavi ışığı eline ve beyaz beton duvara yansıdı. Yuna'ya arkamda kalın diye fısıldadı ve kapıyı açtı. İçeri girdiler. Çelik kapıyı dikkatlice kapatıp karanlık yan geçitte ilerlemeye başladılar. Monoton gri metal duvarlar ve yan yana dizilmiş depo kapıları karanlığa uzanıyordu. Plana göre bodrum katının başından sonuna kadar uzanan ilk geniş geçide yaklaşıyorlardı. Beton zeminde neredeyse hiç ses çıkarmadan yürüyorlardı. Yalnızca adamın solukları ve Yuna'nın bastonunun hafif tıkırtısı duyuluyordu. Önden yürüyen adam ana geçide bağlanan yol ayrımına gelince yavaşladı. Sağ omzu metal duvara sürtünce durdu. Sonra silahını çekerek hızla köşeyi döndü. 10 metre ötedeki tavan ışıkları vızıldayarak açılmaya başladığında büyük bir papağanın kafesinin çubuklarına tırmanırken çıkardığı çatırtıları andıran bir ses duyuldu. Adam silahını indirdi ve burnundan nefes almaya çalıştı. Tabancasının namlusu hızlanan nabzı arttıkça hafifçe sallanıyordu. Ortam aniden aydınlanınca Yuna'nın gözünün ardındaki migreni depreşti. Durumu ciddi değildi fakat adamı izlemeye devam etmeden önce duvara yaslanıp bir süre dinlenmesi gerekti. Anlaşılan ana geçitlerdeki ışıklar hareket sensörleriyle etkinleşiyordu. Yuna güvenlik kameralarından birine baktı. Karanlık mercek gizemli bir şekilde ışıldadı. Tavan boyunca uzanan borulardan gelen tıkırtılar dışında bodrum katı tamamen sessizdi. Bir yan geçide ulaştılar ve ana yürüyüş yolundaki ışıkların bir kısmı yandıkça küçük pençelerin çıtırtısına benzer bir ses duyuldu. Sola dönerek bir dizi kapalı depoyu geride bıraktılar ve arkalarındaki ışıklar sönerken iki eski püskü kanepenin yanından geçtiler. Adam az sonra Filip'in alanına ulaşmamız gerek diye fısıldadı. Biraz ilerideki elektronik kilitten yayılan dolaylı ışık, geçitteki depoların öne çıkmış gibi görünmesine neden oluyordu. Adam durup etrafını dinledi. Bir yerden davul sesini andıran bir tıkırtı geliyordu. Hem adam hem de Yuna bir şeyin sertçe metale çarptığını duyabiliyorlardı. Sonra her şey yeniden sessizliğe büründü. Birkaç saniye bekledikten sonra karanlıkta ilerlemeye devam ettiler. Ani bir kazıma sesi duyuldu, sonra uzaktan metalik bir ses geldi. Yuna tavanda duran bir kamerayı işaret etti, merceğin üzeri yapışkan bantla kapatılmıştı. Adam bir sonraki ama geçide varmadan önce durdu. Tabancasını sol eline aldı, sağ avucunu pantolonuna sildi, elini salladı ve silahını sıkıca kavradı. Oteldeki kadının kullandığı altın pırıltıların ceketinin koluna bulaştığını fark edince çabucak Yuna'ya baktı, sonra odaklandı ve köşeyi döndü. Işıklar hızla ve ard arda yanarken tavandan takır tukur sesler geldi. Duvarlar, yer ve tavan keskin bir ışık seline uğradı ama ışıkların ötesinde karanlıktan başka bir şey yoktu. Geçit yaklaşık 50 metre uzunluğunda olduğu halde sadece ilk 10 metresi görünüyordu. Adamın arkasından gelen Yuna sessizce dur dedi. Her ikisi de aydınlatılmış geçitte hiç kıpırdamadan durdular. Adamın burnunun ucundan bir ter damlası düştü. Nedense başı dönen Yuna bastonuna yaslandı. Uzaktan yine aynı tıkırtı sesi gelmeye başladı. Bu sese yüksek frekanslı metalik bir çınlama eşlik ediyordu. Sensörler hiçbir hareket saptayamayınca ana geçitteki ışıklar birdenbire söndü. İki adam kıpırdamadan durup karanlığa baktılar. Biraz ileride yan geçitlerden birinden gelen ışıltı yere vurmuştu. Işık kayboldu. Sonra aynı sıralamayla geri döndü. Üç uzun sinyali, üç kısa sinyal izledi. Tuhaf tıkırtı yine yankılandı. Ardından bir şey metal duvara çarptı. Ses artık çok daha yakından geliyordu. Adam şimdi ne yapacağız diye fısıldadı. Yuna cevap vermeye vakit bulamadan ana geçidin en sonundaki tavan ışıkları yandı. Genç bir kadın geçidin ortasında durmuş sallanıyordu. Üstünde kirli bir eşofman, altından ve dolgulu bir ceketten başka bir şey yoktu. Yalın ayaktı ve saçları keçe gibiydi. Beline bağlanmış kalın çelik halatın ucu bitişikteki yan geçide uzanıyordu. Kadın ileri doğru adım attığında halat arkasındaki duvara çarparak metalik bir tıkırtı çıkartıyordu. Kadının sağ kolu tuhaf bir şekilde hareket ediyor, seyiriyor, sonra bedeninden uzaklaşıyordu. Bileğinde siyah bir bant vardı. Birisi bandı çekiştiriyormuş gibi görünüyordu. Kadın Yuna ile adama doğru bir adım attı, kolu aşağı düştü ve arkasında birdenbire büyük bir gölge belirdi. Bir kulağı kanayan kocaman bir köpek kadının yanında bitti. Köpeğin siyah tasma kayışı gevşekçe kadının elinde duruyor, ucu kadının sırtına ve köpeğin boynuna uzanıyordu. Köpek Danua cinsindendi. Boyu kadının göğüs hizasındaydı ve onun iki katı ağırlığında olsa gerekti. Köpek tedirgince hareket ediyor, başını sinirli bir şekilde sallıyordu. Kadın bir şey söyledi, sonra kayışı yere düşürdü. Köpek öne atıldı ve hızlanarak geçitte koşmaya başladı. Devasa hayvan güçlü ve sessiz hareketlerle Yuna ile adama yaklaşıyordu. Işıklar bölüm bölüm yandıkça sırtındaki ve gövdesindeki kasların hareketliliği göze çarpıyordu. Yuna ile adam geri çekildiler ve geçidin sonundaki ışıklar söndüğü sırada silahlarını doğrulttular. Genç kadın artık gözden kaybolmuştu. Hayvanın pençelerinin ve kesik kesik soluklarının sesi giderek yükseliyordu. Yuna ile adam ana geçitten gelen ışıkta parlayan asma kilitlerin yanından geçerek bir yan geçide koştular. Fakat 15 metre sonra bir mobilya ve koli yığını yüzünden önleri kesildi. Şimdi başka bir yönden gelen havlama sesini duyabiliyorlardı. Yuna'nın bir gözünün arkasında keskin bir acı saplandı. Sanki başına dağlanmış bir bıçak batırılıyor ve çıkarılırken birkaç saniye boyunca göremiyordu. Migreninin ağrısı yüzünden az kalsın silahını düşürecekti. Köpek beton zeminde kaydı, köşeyi döndü, Yuna'yı gördü ve yeniden hızlandı. Yuna silahını doğrulttu. Doğru dürüst görebilmek için gözlerini kırpıştırdı. Fakat namludaki görüntü çok fazla titriyordu. Çok karanlıktı ama Yuna yine de ateş etti. Atışın sesi metal duvarlara ve betona çarparak katmerlendi. Kurşun ıskaladı ve duvarların arasında sekerek ilerledi. Köpek güçlü sıçrayışlarla yaklaşıyordu. Yuna gözlerini kırpıştırınca hayvanın havaya dikilmiş kulaklarını, parlayan kaslarını, omuzlarını ve güçlü baldırlarını bölük börçük de olsa seçebildi. Omzunu depolardan birinin oluklu metal duvarına yaslayıp tekrar nişan alırken bastonu tak diye yere düştü. Adam Yuna diye haykırdı. Nişangah titredi ve canavarın kafasını teğet geçti. Yuna tetiği sıkıca kavradı, nişangah köpeğin koyu gövdesine doğru kaydı ve kurşun göğsüne, boğazının hemen aşağısına çarptı. Tetik geri tepince Yuna geriye doğru sendeledi. Dengesini bulmak için kolunu uzatınca tabancasının namlusu oluklu metal duvara çarptı. Köpeğin bacakları gevşedi. Ağır vücudu pat diye yere yığılarak ivmesinin etkisiyle öne doğru savruldu. Beton zeminde kayarak Yuna'nın bacaklarına çarptı. Yuna bir dizinin üzerine çökerek nefes verdi. Gözlerinin önünde ışıklar çaktı ve sivri uçlu şekiller yanıp sönerek titreşmeye başladı. Yuna ayağa kalkıp bastonunu yerden alırken köpeğin bacakları hala seyiriyordu. Adam az ötede eski mobilya, rulo halı ve koli yığınına tırmanmakla meşguldü. Bir bisiklete takılınca diğer yana düşerek başını metal bir kapıya çarptı. Yuna'nın önünde ters dönmüş ve duvara doğru itilmiş bir yatak vardı. Yuna yatağı geri kalan eşyaların bulunduğu yığına doğru itti ve duvarla yatak arasındaki aralıktan geçti. Sandalye yığınlarının, torbalar dolusu elbise askısının ve eski moda saç kurutma makinelerinin arasında adamın ayağa kalktığını ve tam o sırada başka bir köpeğin üstüne atıldığını gördü. 44. Bölüm. Yuna yatakla deponun duvarı arasındaki boşluktan geçerken adam acıyla haykırdı. Yuna baskı altında kalan bir cam eşyanın kırıldığını duydu. Ana geçitteki ışıklar sönmüştü ama Yuna yine de devasa köpeğin çenesini adamın alt koluna geçirdiğini görebiliyordu. Köpek adamı tüm gücüyle geriye çekiyor ve pençeleriyle beton zemini eşeleyerek hırlıyordu. Adam soluk soluğa hayvana vurmaya çalışıyordu. Yuna karanlıkta ateş edemeyeceği için aralarına girmeye çalıştı. Sandalye yığınının arasına tıkıştırılan kırık başlıklı bir ayaklı lamba giysilerine takıldı. Köpek adamın kolunu bırakmıyordu. Birlikte metal duvara çarptılar. Adamın kolundan akan kanlar köpeğin kilitli çenesinin arasından süzülüyordu. Köpeğin patileri cilalı beton zeminde kaydığı için pençeleri yeri kavrayamıyordu. Köpek tekrar geriye atılarak adamı devirmeye çalıştı ama adam ayakta kalmayı başardı. Yuna lambayı kenara iterken kordonu bir kamçı misali yanağına çarptı. Yine de yatağı geride bırakarak birkaç kitap kolisinin üzerinden atladı. Köpek aşağıya doğru ani bir hamle yaptı ve adam tökezleyince kolunu bırakıp boynunu kapmaya çalıştı. Iskaladı ve yalnızca adamın ceketinin yakasının ucunu yakaladı, kumaşı yırttı ve tekrar boynunu ısırmaya çalıştı. Adam kendini geriye attı, yere düştü ve tekmeler savurmaya başladı. Köpek ayağını ısırdı ve adamı kendine çekti. Yuna tökezleyince ciltsiz kitaplarla dolu bir koliyi yere devirdi. Kitapların üstüne basarak silahını çekti fakat köpek aniden adamı bırakıp gözden kayboldu. Yuna ne kadar iri köpekler dedi. Bastonuna yaslanarak adamın tabancasını yerden almasını ve ayağa kalkmasını izledi. Yorgun gözlerini bir an için kapadı ve kırılma noktasına yaklaştığını düşünmeden yapamadı. Bir sonraki ana geçide doğru yürüdüler. İlerideki ışıklar yandı ve tıkırtı sesi geri döndü. Adam işte orada dedi. Göz ucuyla yan geçitlerden birine girip ortadan kaybolan birini gördüler. Metal duvarlara sürterek titreşen çelik halatın tıkırtısı duyuluyordu. ''Gördün mü? Deminki kadın mıydı?'' ''Sanmıyorum.'' diye cevap veren Yuna adamın yüzünün ne kadar solgun ve terli olduğunu fark etti. ''Nasılsın?'' diye sordu. Adam cevap vermedi. Sadece elinin üstünden akan kanı yere silkeledi. Kolu incinmişti ama deri ceketi kolunun paramparça olmasını önlemişti. Soldaki yan geçidi görebilmek için koridorun sağ tarafında ilerlediler. Çelik halat metal duvarlara sürterek takır diyordu. Genç bir kadın koridorda durmuş sallanıyordu. Bu öncekiyle aynı kişi değildi. Beyaz kot pantolonu ve ekoseli gömleği çok daha kirliydi. Kırılgan bir ses tonuyla ''Geleceğinizi söylemişti.'' dedi. Adam ''Biz polisiz.'' diye cevap verdi. Kadın sendeledi ve el yordamıyla boynundaki kordona bağlı olan küçük köpek düdüğünü aradı. Adam ikinci iri köpeğin kadına yaklaştığını ve kulaklarını indirerek sindiğini görünce ''Sakın yapma.'' dedi. Kadın ağlamıştı, makyajı yüzüne bulaşmıştı ve saçları salkım saçaktı. Gömleğinin beline kan bulaşmıştı. Kadın köpek düdüğünü parmaklarının arasında çevirdikten sonra ağzına götürdü. Adam silahını doğrulttu, nişan aldı ve köpeği alnından vurdu. Köpek yere yığıldı ve silahın yankı sesi yavaş yavaş yok oldu. Kadın çatlamış dudaklarını aralayarak onlara gülümsedi. Sonra birisi belindeki çelik halata asılınca geriye doğru sendeledi. ''Adam bir imdat sinyali gördük.'' dedi. Kadın bitkin bir halde ''Zekiyim değil mi?'' diye cevap verdi. Geçitte geriye gitmeye başladı ve onu çeken çelik halat duvarlara ve yerlere çarparak takırdadı. Adam onu takip ederken orada kaç kişisiniz diye sordu. Köpeğin ve yere yayılmaya başlayan koyu renkli kan gölünün üstünden atladılar. Nereye gidiyorsunuz? Kadın cevap vermedi. Bir köşeyi dönerek yola devam ettiler. Loş geçidin ilerisinde zayıf bir ışık vardı. Kapısı açık bir deponun önünden geçtiler ve karanlıkta bir döşek, kutular, eski kayak takımları ve konserve yığınları gördüler. Birisi halata daha sertçe asıldı ve genç kadın sendelemeye devam ederek bir sonraki kapıyı açtı ve yalpalayarak depoya girdi. Karşıdaki kapıya bir ışık vurunca kadının gölgesi duvarların oluklu metal kaplamasında ve düz yüzeyinde salındı. Havada giderek artan bir çürümüş çöp kokusu vardı. Yuğunayla adam tabancalarını yere doğrultarak kadının peşinden gittiler. Işık tavanda asılı duran bir cep fenerinden geliyor ve büyük deponun en yakındaki bölümünü aydınlatıyordu. Bir yığın ambalaj sandığının ve resim çerçevesinin arasında üstünde düğmeleri iliklenmemiş bir vizon kürk olan sıskası çıkmış bir adam duruyordu. Bu Philip Kronstadt idi. Pislik içindeydi. Ağzının kenarında beyaz bir köpük vardı. Çıplak göğsü parçalı kesikler yüzünden kan içinde kalmıştı. İlk olarak gördükleri ve yıpranmış bir dolgulu ceket giyen kadın Philip'in önünde duran bir kutunun üstüne oturmuş, bir kavanozun içinden parmaklarıyla mantar yiyordu. Philip henüz onları görmemişti. Geri sardı, çelik halatı dikkatle kocaman bir makaraya doladıktan sonra boynunu kaşıdı ve başını kaldırmadan ekoseli gömlekli kadını kendine çekti. "Kadın Philip!" diye fısıldadı.
"Tetikte olman gerekiyor Sofia, seni kilitlemek zorunda kalmak istemiyorum. Ama sana daha önce de söyledim, ışığı sadece kapı kapalı olduğunda açabilirsin."
Adam yüksek sesle "Philip Kronstadt" dedi. 45. Bölüm. Philip Kronstadt başını kaldırıp yorgun gözlerle ve irileşmiş göz bebekleriyle adama baktı. Sessizce "Ben şapkacıyım" dedi. Sırtı ter içinde kalan yığına artık tabancasını tutamıyordu. Tavanda asılı duran fener hava akımı yüzünden sallanınca gölgesi duvarlarda gezindi ve ışığı büyük bir boy aynasına çarparak yansıdı. Yığına kenara çekildi, gözlerini kırpıştırdı ve aynadaki yansımadan Philip'in önündeki kutudan dışarı çıkan bir bıçak gördü. Adam dikkatle ilerleyerek "Seninle konuşmamız gerek" dedi. Philip yere bakarak "Her gün kaç video izliyorsunuz?" diye sordu. "Tüm bu bilgiler nereye gidiyor, hangi kararlara sebep oluyor?"
"Eğer kızların gitmelerine izin verirsen bunun hakkında konuşabiliriz."
Philip tavanı işaret edip ağır ağır konuşarak "Snowden ve optik sinir umurumda bile değil." dedi. Dipnot Snowden, Edward Snowden ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın yani NSA'nın eski sistem analistidir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın ve Ulusal Güvenlik Ajansı'nın NSA'nın kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre etmiştir. Optik sinir, İngiliz istihbarat birimlerinde Hükümet İletişim Merkezi'nin GCHQ, 2008-2010 yılları arasında dünya çapında milyonlarca Yahoo kullanıcısının internet kamerasıyla çektikleri görüntüleri tespit edip kaydettiği, bu operasyona optik nerve yani optik sinir adı verildiği ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın İngilizlere yardımcı olduğu iddia edilmişti.
"Sadece kızları bırak, o zaman..."
Philip sesini yükselterek "Bu Prism, X-Key Score ya da Echelon değil" diye sözünü kesti. "Çok daha büyük bir bela." Yuna tabancasını kılıfına koydu ve yavaşça adının Sophie olduğu anlaşılan kadına doğru yürüdü. Tıpkı buzlu sudaki her şeyin miskinliğe ve derin bir uykuya sürüklenmesi gibi gücünün son deminin tükenmek üzere olduğunu hissedebiliyordu. Philip'in eli kutudan dışarıya çıkan bıçağa yaklaştı. Sofia bocaladı ve çelik halat hafifçe tıkırdadı. "Philip, Satürn çocuklarını yemişti" dedi ve ardından sırıttı. "Demek istediğim NSA'yı çok daha büyük ve biz de onun çocuklarıyız." Yuna tam Philip'in elini bıçağın üstüne koyduğunu görmüştü ki gözlerinin önünde yine ışıklar çaktı ve düşmemek için bir elini duvara yaslamak zorunda kaldı. Sofia'nın belindeki kalın halatı gevşetmeye başladığında gözlerinin önünde hala küçük noktalar uçuşuyordu. Devam etmeden önce alnını bir süreliğine Sofia'nın omzuna dayaması gerekti. Kadının hafif soluklarını duyabiliyordu. Halatı hiçbir kaygı belirtisi göstermeden 20 tur kadar gevşettikten sonra Sofia serbest kaldı. Onu depodan çıkarırken sakin bir ses tonuyla ''Burada sizin gibi başkaları da var mı?'' diye sordu. Sofia ''Sadece ben ve kız kardeşim varız.'' diye cevap verdi. ''Sizi buradan çıkaracağız. Kız kardeşinin adı ne?''
''Karola.''
Çelik halat beton zemine sürterek açıldı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177.